İkinci dersin konusu arkadaşlar yapay zeka destekli etkili proje sunumu. Yani aslında burada proje hazırlama adımlarını da bir hatırlatmak istiyoruz biz. Çünkü ne kadar dinlesek de tekrar üstünden geçmekte bir fayda var. Gördüğünüz gibi bu da mesela Notebook LM kullanılarak hazırlanmış bir şey sunum. Çünkü görselleri artık hepinizin bildiği şekilde daha böyle mekanik, belirli renk tonlarını çok daha baskın kullanıyor. Mesela ne kadar uğraşırsam uğraşayım, promptu yazsam bile sürekli bana ya mühendislik, ya makine, ya başka bir şekilde böyle bir sanki bir araba motorunu birleştirme süreciymiş gibi bahsetti projeden. Ama içindeki içerikler doğru olduğu için ben de bunu bir kullanıp göstermek istedim. Şimdi bizim için bir projeye karar verirken ilk başta aslında Merivan Hocam da bahsetti, Serkan Hocam da bahsetti, diğer oturumlarda bahsedildiyse kusura bakmayın tam hatırlayamıyorum ama önce bizim literatürü tarayıp gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Yani konuyu belirlerken önce bir literatüre alana hakim olmamız lazım. Daha sonra konuda bir boşluk bulduk literatürde ve konuyu seçtik. İyi bir başlık kullanmamız lazım. Ardından amaç cümlemizi çok net ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle içinizde öğrenci projeleri yazmak isteyenler olabilir. Lisansüstü öğrencilerden 1002 yazan hocalarıyla hızlı destek almak isteyen arkadaşlar olabilir. Farklı projelere katılmak isteyenler olabilir. Projemizin daha sonraki basamaklarında bir özgün değere hitap etmesi, işte yönteminin iyi seçilmesi ki Serkan Hocam'la Mervan Hocam yine buradan bahsetmişti. Yöntemin doğru olması ve sizin proje için uygun bir yöntem olması gerekiyor. İş paketlerini düzgün dağıtmamız lazım, risk yönetimi yapmamız lazım. İyi bir ekip çalışması, projenin bitişinde insanlar bundan nasıl etkilenecek, yaygın etkisi ne olacak bununla ilgili konuşmamız lazım. Sonuçta devletten ya da işte bir hani Avrupa Birliği'nden bir kurumdan bir bütçe alıyoruz. O bütçenin çok doğru bir şekilde kullanılması, paranın israf edilmemesi lazım. Son olarak da bir kontrol edip ondan sonra projeyi raporu hazırlayıp yüklememiz gerek. Burada bir önceki dersle bağlantısı şu. Projeyi hazırlarken her adımda iyi bir görselleştirme de sizi çok öne geçiriyor. Projenin konusunu seçerken tam nokta atışı bir şey yapmak gerek. Yani buradaki gibi birkaç lensi birleştirip ışığı doğru noktaya daha güçlü yansıtmak lazım. Aslında önce projenin neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu iyice açıklaması gerekiyor. Bunun için bizim nedenlerimiz ve bu nedenler için neler yapacağımız aslında çok önemli. Yani iyi bir başlık kullanmamız lazım. Arkadaşlar bu gerçekten yapay zeka ile hazırlanan makale başlıkları da şu an çok belli oluyor. Mesela bizim alanda işte empowering teachers, işte öğretmenleri güçlendirmek. Yani bu tarz fiilleri sürekli kullanıyor işte. Ne bileyim başındaki işte scaffolding teachers falan. İşte yani sürekli aynı şekilde aynı kalıplarla benzer içerikler çıkartıyor. Bunlar aslında bir özgünlüğü, otantizmi yok ettiği için çok tercih ettiğimiz şeyler değil. İlk başlarda çok eğlenceli gözüküyordu. Ama sonra herkesin bu tarz yayınlar yapması yeni bir şey üretmiyormuşuz hissi uyandırmaya başladı ve özgünlüğünü azaltmaya başladı. İyi bir başlık için 12 kelimeye geçmeseniz iyi olur. Zaten işte tez yazarken de yazım kılavuzlarında var. Hani enstitülerin kurallarına göre kaç kelimeden oluşacağını yazabiliyorsunuz. Orada yönetmelikte söylüyorlar. Siz ona göre yazıyorsunuz. Bizde mesela maksimum 16-17 kelimeydi. Bundan daha fazlası uzun olduğu için kısa tutmaya çalışın. Bunu yaparken böyle sadece sizin bildiğiniz jargon ya da işte kısaltma kelimeleri kullanmayın başlıkta. Çünkü ne olduğu anlaşılmayabilir ya da kullandığınız kısaltma farklı alanlar için farklı anlamlara gelebilir. Bir kafa karışıklığı oluşturabilir. Bu yüzden işte formüller ya da işte üzerine çalışmalar gibi çok genel ifadeler kullanmasak daha iyi olur. Eğer herkes tarafından o formül mesela bilinmiyorsa yani. Başlık analizinde de işte mesela doğru yaklaşım bizim için ne yaptık? İçinde yöntemi varsa yöntemini belirtebilirsiniz. Hangi çalışma grubu varsa o kişilerden bahsedebilirsiniz. Ama net olması çok önemli. Yani okuyan kişi bu çalışmada aşağı yukarı ne yapıldığını bir çözse iyi olur. Yanlış olan mesela işte eğitim teknolojisi üzerine çalışmalar. Ya bu artırılmış gerçeklik çalışması olabilir, bu oyunlaştırma olabilir, bu yapay zeka algısı olabilir. Hani bunu kestiremiyorum ne yaptığınızı anlayamıyorum. Dolayısıyla orayı daha belirgin hale getirmemiz gerekiyor. Cümle gibi vermek de yanlış. İşte eğitimdeki problemlerin temel nedeni işte sınırlı kaynaklardır gibi. Tamam, bunu hepimiz biliyoruz da hani bu çalışma ne içeriyor o belli değil. Dolayısıyla Bunları belirttikten sonra aslında en son yazmanız gereken kısım bu proje özeti. Şöyle, bütün projede yaptığımız her şeyin çok kısa bir reklamını yapıyoruz burada özetle. Yani 250 kelime ve 500 arası genelde oluyor. Ama bu işte yurt dışı bildirilerde değişebilir, yurt dışı proje raporlarında değişebilir. Orada gene kurallara bakmak gerek. Burada arkadaşlar ana metnin içinden bir şeyleri kopyala yapıştır yapmayın. Çünkü kendi cümlelerinizle intihal oluyorsunuz bu sefer. Şimdi de Gülçin Hoca'ya atıf yapacağım. Etik bir sorun yaşayabilirsiniz. Kendi cümlelerinizle özet bir şekilde ne yaptınız? İşte çalışmanın amacı ne? Katılan kişiler kimlerdi? Nasıl seçtiniz onları? Ve işte neredeler? Bundan bahsedilebilir. Hangi yöntemle çalışmayı yaptınız? Bulgularda işte çalıştıktan sonra temelde en önemli öne çıkan neler bulundu? Ve sonuçta başka çalışmalara neler önerdiniz ve siz ne buldunuz? Bunu belli etmek iyi olabilir. Kendi içinde bir bütün halinde yazıp kısa şekilde vermek iyi oluyor. Bunun dışında projenin bir genel amacını vermek, daha sonra özel olarak neye hizmet ettiğini söylemek iyi olabilir. İşte mesela projenin genel amacı eğitim alanından gene örnek vereceğim. İşte bizim marif modelini daha hani kapsayıcı bir şekilde uygulamamız olabilir. Eğitimdeki eşitsizliklerin önüne geçmek olabilir. Atıyorum işte bir altyapı projesi hazırladık. Kırsalda köylerdeki çocukların da aslında taşımalı eğitimle gelen çocukların da aynı eğitim hakkına sahip olmasını genel amaçta amaçlıyorum. Özel hedefli herkesin kullanabileceği ahşap robotik setler üretebilirim mesela. Hem maliyeti düşük olur, hem çevre dostu olur, hem çocukların alışık olduğu bir sistem olur. Bu genel amaca hizmet eden özel bir hedef oluyor. Çünkü genel amaçta bizim vizyonumuz 21. yüzyılda çocukları işte yeterlilik açısından işte bilgisayar teknolojisiyle tanıştırmak istiyoruz. Robotik kodlama yapsın istiyoruz. Matematik ve diğer bilimleri birleştirsin istiyoruz. Gene Merivan hocama gideceğim. Bilimi aslında daha iyi anlamlandırmasını istiyoruz. Dolayısıyla çocukları bilimle, doğayla iç içe bir halde büyütmek için ben özel hedefte ahşap robotik bir set geliştirdim. Bunu yapan çocuk en azından işte kodlamanın belirli temel şeylerini öğrenecek diyebilirim. Bir de arkadaşlar benim gibi bir tipseniz çerçeveyi çizmekte zorlanabilirsiniz. Benim mesela kafam çok dağınıktır. Yani gerçekten çok zihinsel anlamda dağınık bir kafam var. Çok hevesliyim. Onu da yapayım, onu da yapayım, onu da yapayım. Böyle bir şeyimiz yok. Enerjimiz yok. Böyle bir vaktimiz yok. Böyle bir becerimiz de çok olmayabilir. Dolayısıyla bir kapsam koyup size bir çerçeve çizmek iyidir. Sonra çok geniş bir bahçenin her tarafını sulayamayacağınızı anladığınızda bütün bahçe kuruyup ölüyor. Zaten hakemler de değerlendiren jüriler de bakıyorlar ki böyle bir çalışmayı yapmak çok mümkün değil. O yüzden sizin projenizi geçirmiyorlar. Biz projenin dışında kalan bir şey var mı diye bakacağız ama projenin içine de çok fazla şey almamaya çalışacağız. Yani gücümüzün yettiği, ekibimizin yapabileceği, bizim laboratuvar kullanacaksak imkanlarımızın olabildiği ya da satın alma bütçemizin yetebileceği şeyleri kapsama dahil etmemiz lazım. Bunun dışında literatürü iyi taramamız lazım. Mesela bir öğrencimiz yapmıştı bir analiz. Sonra bir baktı ki literatürde karşılığı zaten varmış. Yani kendisinden 2-3 ay önce yayın basılmış. Hani iyi tarama yaparsanız 3 aylık emeğiniz, 6 aylık emeğiniz başkasının önce bastığı bir makale yüzünden çöpe gitmemiş olur. Literatür taraması sizi alandan haberdar eder. İnsanlar ne yapıyorlar, ne bulmuşlar, daha neye ihtiyaç var bunu çok iyi vurgulamayı sağlar. Dahası projenizi güçlendirir. Ya şunlar şunlar var ama ben de bunu yaparsam katkı sağlayacağım demek için literatür taramamızın iyi olması lazım. Bunun için gene Serkan hocama atıf vereceğim. Hocamızın öğrettiği araçlar gibi farklı yapay zeka araçları kullanarak süreci hızlandırabilirsiniz. Ama Gülçin hocamın dediği gibi etik olması açısından kesinlikle son kontrolü sizin yapmanız gerekiyor. Sistematik taramada da neden ve niçin sorularını soruyoruz. Kim yapmış bu araştırmayı, niye yapmış, nasıl yapmış, ne zaman ve ne bulmuş? Bu bize 5 başlıkta böyle 5 sütunlu bir tablo düşünün. Belirli bir şey, fotoğraf çıkarıyor. Ama arkadaşlar lütfen literatürü yazarken şöyle yapmayın. Daha önceki yıllarda işte şu çalışma bunu bulmuş, bu bunu bulmuş, bu bunu bulmuş diye herkes paragraf paragraf yazıyordu. Ama güncelde artık İşte proje metinlerinin de kısa formatta olması mesela işte 12 sayfalık oluyor atıyorum 1002 projeleri. Hani kelime sayınızın belirli bir uzunlukta olması lazım. Çok uzun yazamıyorsunuz. Bu yüzden mesela Ya bu araştırmaları siz bir Excel'de tutup sonra da bunları işte belirli örüntülere sahipse işte öz yeterlik konusunda şu şu şu çalışmış, şu yıllarda çalışmış gibi bir görseli az evvelki yapay zeka araçlarıyla veya Canva'da kendi tasarımınızla oluşturun derim. Cümle cümle bu bunu bulmuş, bu bunu bulmuş yazmayın. Genel olarak işte motivasyonla ilgili bunlar bulunmuş, problem çözmeyle ilgili bunlar bulunmuş. Ama işte mesela kimse şeye bakmamış, birlikte çalışma işbirliğine bakmamış gibi. Ya da bir fen deneyi yapmış ama şu bileşimi hiç kullanan olmamış. Yani buna bir bakmak lazım. Bir, neden yapılmamış? Hani mantıksız bir şey değilse, alanda gerçekten eksikse yapın da belki de gerek yok. Hani yapılması tehlikeli bir şey olabilir. Dolayısıyla onu da bir ayırdına varsak iyi olur. Projenin kalbinden bahsedelim aslında. Güzel bir başlık vermiş. Özgün değer kavramı. Özgün değer sizin ne katacağınız arkadaşlar. Yani çözülmemiş bir problemi çözebilirsiniz. Yeni ya da yapılmamış bir gözlem sunabilirsiniz. Mevcut bilgi eksikliğini gidermek diyebilirsiniz. Bunun için bir şema çıkarın. Ya şunlar şunlar şunlar bulunmuş. Ama ben bu çalışmayı yaparsam net olarak somut şöyle şöyle şöyle katkılarda bulunacağım. Ama bunlar afaki şeyler olmasın. Kafadan bunları atmıyoruz. Gerçekten ayakları yere basan sağlam öneriler olması ve insanların geneline fayda sağlayan bir şey olması önemli. Mesela sosyal medyada son dönemde bir proje çok fazla eleştirilmişti. İşte sosyal alanlarda olduğu için çok da anlamamışlar projeyi. Aslında o kendi alanı için özgün bir konu olabilir. Ama verilen bütçeyi mesela çok makul bulmamışlardı. Halbuki ortak alan projesi yani birçok farklı üniversiteden kişi var. Hani gibi gibi yani bazen alan işte çok bilinmediği için projenin özgün değeri çok anlaşılamıyor. Ama bazen de hakemler çok doğru karar vermeyebilirler. O yüzden bizim özgün değerimizin gerçekten işe yarayan ve o alan için kıymetli olan bir özgün değer olması lazım. Bunun dışında hakemler genelde işte bir bilimsel standart kullanıyorlar. İşte çok iyi bütün kriterleri karşılıyorsa ona göre projeyi geçiriyor. İyi ise raporunda bunu belirtiyor. İşte şunları iyileştirseniz iyi olur. Orta düzey ise daha fazla geliştirmek lazım ama 1 ve 2 alıyorsa bu projeyi muhtemelen geçirmezler. Özgün değerde işte mesela eksik giderme ne olacak? Hangi alanda bir iyileştirme sunacak? Onları verebilirsiniz. Yöntemde arkadaşlar yöntem alana göre değişiklik gösterir. Zaten Merivan Hocam da bahsetti. Biz mesela eğitim alanında çalıştığımız için genelde işte deneysel yöntem kullanıyorsak bir sınıfta bir uygulamayı yapıyoruz. Öteki kontrol grubumuz oluyor. Ona o müdahaleyi yapmıyoruz. Ya da benzeri farklı bir şekilde yapıyoruz müdahaleyi. Sadece kullandığımız teknolojik cihaz değişiyor atıyorum. Ya da işte nitel yöntem kullanıyoruz. Belirli bir durumu 6 hafta, 10 hafta uygulamayı gözlemliyoruz. Mesela siz şu an yansıtıcı günü hani doldurdunuz ya. O bize sizin bu gün boyunca, sizin bu dünden itibaren neler yaptığınız ve neleri nasıl algıladığınızla ilgili deneyiminizi sunacak. İşte bu yöntemdi. Daha doğrusu yöntemin veri toplama aracıydı. Biz yöntemi bu şekilde oluşturduk. İş paketlerinden bahsedelim hızlıca. İş paketi arkadaşlar aslında projenin bir başka can alıcı noktası. Genelde işte jüriler, değerlendiriciler buradan hani bu işin yapılıp yapılamayacağını anlıyorlar. Bir özgün değerdi, bir de burası çok önemli. İş paketlerini doğru şekilde bölmemiz lazım. Burada mesela iş paketlerine isim vermiş ama biz TÜBİTAK'ta hazırlarken işte İP1 diyoruz, iş paketi 1. Yanına işte etik kurul belgesinin düzenlenmesi, İP2 yöntemin seçimi gibi. Çalışmayı kafanızda takvime ve parçalara bölmeniz gerekiyor. Mesela işte süre tamamen 36 ay mı? İlk ay birinci iş paketi için yeterliyse o zaman sadece bir ay süre diyorsunuz. İşte iş paketi 2 mesela 3 aylık bir süreç gerektiriyor. O zaman 1-4 diyebilirsiniz. Yani bu şekilde iş paketlerini bölüyorsunuz ve bu çıktılar yani o iş paketleri yapıldığında projeye ne katkı sağlayacak onu yazıyoruz. Aynı zamanda şurada lider olarak isimler örnek verilmiş ya oraya da bu iş paketlerinde uzmanlar kimler? Onları yazıyoruz. Yani kim yapacak? Kim sorumlu? Bu da onların projeye otomatik olarak katkısını gösteriyor zaten. Bazen şöyle bir hataya düşüyor insanlar. Her kişiyi, yani bütün insanları bütün iş paketlerine yazıyorlar. Halbuki buna gerek yok. Hani kim daha uzmansa o konuda çalışması daha iyi. Çok elzem değilse, herkesin bütün işleri koşturması gerekmiyorsa. İşte süreyi çok iyi planlayamıyorlar. Veri toplamak için çok kısa bir süre veriyorlar ama literatür taramak için aylar. Bu çok dengeli bir dağılım değil. Belki veri toplama süreci de uzun sürecek. Onu hesaba katarak yazmamız. Zaman yönetiminde arkadaşlar böyle bu şekilde işte her ay neler yapılacağını bir matris gibi ortaya çıkarırsak daha rahat ederiz. Risk yönetimi de hakemlerin dikkat ettiği başka bir şey. Yani siz bu işin ne kadar farkındasınız? Aslında onu sorguluyorlar. Mutlaka bir B planınız olması lazım. Mesela bu proje üstünden gidelim. Ben sınıfımdaki arkadaşlara dedim ki 70 kişiyiz, 80 kişiyiz ortalama. Hepinizin gelmesi gerekiyor projeyi dinlemek için. Çünkü çok faydalanacağınızı düşünüyorum. Risk planı nedir? Başka bir gruba daha söylememdir. Çünkü sınıfta işte hastalanan olabilir, hastası olan olabilir ki bazı arkadaşlarınız mesaj attı. Geçmiş olsun hepsine. Böyle bir durumda ben ama TÜBİTAK'a dedim ki o 300 kişi dinleyecek bu eğitimi. Hani B planı ne olacak? Farklı üniversitelere duyurup daha aynı gruptaki öğrencileri buraya davet etmek olacak. Ya da işte çevrim içi internet kesildi, bilgisayar kapandı, bir şey oldu. Yedek bir bilgisayar kullanmak, bir laptopa geçmek. Bu da bir B planı olabilir. Hani etkinliğin nasıl yapılacağına ilişkin. Ya da işte malzemeniz bitti. Malzeme nasıl tedarik edilecek? İşte üniversitede farklı bir birimdeki şu şu şu kodlu demirbaşlar alınacak ve şu deney tamamlanacaktır denebilir. İnsan kaynağını zaten az evvel söyledik. Yani projede kimin ne görevi var? Bununla ilgili bir görsel hazırlayıp proje raporuna eklemeniz iyi olur. Yani hangi tarihte kim ne işi yapacak gözüken bir takvim çok iyi olur. Böylece onlar da sürekli size ben ne yapacaktım şu an diye sormamış olur. Bir de yaygın etkiden bahsettik az evvel. Bu yaygın etki şu. İşte akademi düzeyinde literatürde bu çalışmayı yaptım, bitirdim. Ne işe yarayacak? Mesela bazı projeler hem alana yenilikçi bir katkı sağlıyor hem de o alanda yeni araştırmacılar yetiştiriyor. Mesela işte bir göz ameliyatı için yeni bir teknik denendi. O göz ameliyatı yaygınlaştırılıp o teknik daha farklı doktorların da bu alanda ihtisas yapmasını sağlayabilirsiniz. Ya da sektörle ilgili bir şeyse işte İHA'ların radyatör motorlarının soğutma sistemiyle ilgili çalıştınız diyelim. Farklı bileşikler kullandınız. Hangisi daha iyi soğutuyor? Bu da sektöre otomatik bir katkı sağlıyor bulduğunuz sonuç. Bununla ilgili bir şey olabilir. Ya da toplum ve ekonomiye mesela az evvelki örneğin devamı işte İHA'ların daha ucuz ve daha çevre dostu bir şekilde soğutulması direkt bizim ekonomimizi ve refahımızı etkiliyor. Savunma sanayimizi güçlendiriyor mesela. Görünürlük de proje çıktılarının yayılımı da aslında benim en çok yaptığım şeylerden biri arkadaşlar. Yani çalışmalarınız evet çok sizin için kendi masanızda da kalabilir. Saklayabilirsiniz, nazar değmesin isteyebilirsiniz ama proje çıktılarının yayılımının birkaç avantajı var. Bir, akademik ağ kurmanızı sağlar. Sizin başka hocalar tarafından fark edilmenizi, şu alanda böyle biri çalışıyor ve bu konuda iyi deyip yeni işbirlikleri yapmanızı sağlayabilir. İki, üniversiteniz ya da bağlı olduğunuz kurum mesela Bilsem'de çalışan hocamız var. Onun açısından da aslında kurum itibarı için çok önemli bir şey. Mesela elde ettiğiniz bilgiler hani bilimsel anlamda çok yenilikçi bir yönteme mesela işaret ediyorsa başka insanların da bu yöntemi kullanarak daha iyi araştırmalar yapmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda yani uluslararası literatürde de namımız yürümüş olur. Bence bu tür şeyler aslında az buz bir katkı değil. Verilen eğitim seminerleri toplumu geliştirebilir. İşte web sitesi ve yayınları paylaştığınızda daha fazla insan kullanabilir. Bunun bir özetini çıkardığımızda bir infografiğini az evvel notebook elemde göstermişti hocamız da. Tasarım ve hazırlıkta projenin önce bir başlığını iyi seçeceğiz. Özeti çok anlaşılır ve iyi yazacağız. Literatürü iyi tarayacağız. Bize neden ihtiyaç var bunu bulacağız. Özgün değerde benim projem alana ne katıyor, bilinmeyen neyi çözüyor bunu söyleyeceğiz. Risk yönetimimiz iyi olacak arkadaşlar. Bir B planımız mutlaka olacak. Hatta hocam şey derdi Yüksel Göktaş Hoca. Şu an Erzurum'da Atatürk Üniversitesi'nin rektör yardımcısı Profesör Doktor Yüksel Göktaş. Ben bu dersi ondan almıştım. B, C, D, Z'ye kadar planınız olabilir. Sonuçta proje çok süreklilik gösteren ve yaşayan bir süreçtir. Hani zorda kalmamanız için sürekli yedek planlarınız olsun derdi bize. Yaygın etkinin gücü de çok önemli. Yani bu proje insanlara, topluma, akademiye ne katacak? Sanayiyi nasıl geliştirecek eğer böyle bir hedefi varsa? Bütçeyi de iyi ayarlamamız lazım. Burada o slaytlara çok değinmemişim. Ama mesela işte çok daha ucuza alabileceğiniz bir malzeme varken onu çok pahalı bir şekilde yazmak da projenin reddi için bir sebep. Sizin iyi bir saha araştırması yapıp proforma faturalar gerekirse alıp kurumlardan ya da şirketlerden işte bir ön teklif alıp bu işi ne kadar paraya yapabileceğinizi işte dolar hesabı bir para kullanılıyorsa alım için, satım için hani gelecekteki proje kabul edildikten sonra tahminen ne durumda olacağını düşünerek bir fiyat yazmanız, işte araştırmacılara burs sağlayacaksınız bunun doğru hesaplanması, işte hepsi bir para hesabı ve aslında projenin yapılabilirliğine dair bir işaret. O yüzden bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Notebook elemde şöyle bir şey yapmıştım. Biz az evvel hocamızın gösterdiği gibi işte kaynakları ekliyoruz. Ben mesela burada Canva'da işte nasıl görsel tasarım oluşturulur diye eklemiştim. Daha sonra bana notebook elemde böyle bir şey vermiş ama Canva'nın AI ayarları ile farklı şeyi yapmışım. Aslında proje üstüne bir şey yapmışım. Prompt diğer görseli koymuşum pardon. Bu şu an projeleri nasıl daha etkili yazarız? Bununla ilgili bir prompt vermişim. Onun çıktısı aslında. Burada da gene etik beyanımı söyleyeyim. Görsel içerikleri notebook elemle oluşturdum. Sunumu aslında teknik olarak tamamladım. Ama bir notebook elemdeki karşılığına bakalım istiyorum. Son 10 dakikamız çünkü. Yani burada şey yapabilirsiniz. Zaten sanırım ücretsiz sürümde 50'ye kadar not defteri oluşturabiliyorsunuz. Benimki şu an arkadaşlarınızın söylediği gibi hani ücretsiz bir yıl bir kullanım sağlamıştı ya. Bir de zaten Google'da şey kullanıyorum üst sürüm. O yüzden benim daha fazla var. Mesela şurada evet etkili proje hazırlamayı kullanmışım en son. Burada daha önce elimdeki bir sunumu yüklemiştim. Bir de kendisinin hazırladığı bir sunumu. Mesela bana hemen bir içerik oluşturdu. Ben istersem arkadaşlarınızın bir kısmı söylemişti sunum şeylerinde, yorumlarda. İşte podcast gibi dinleyebiliyorum diye. İstersem öyle oluşturabilirim. İstersen slide sunumu ya da videolu özete çevirebilirim. Ama şu an bir proje hazırlayacaksam bence infografik iyi bir seçenek olabilir. Gene de şöyle yapıyorum arkadaşlar bunda. Hani infografiği seçeyim, hazırlasın da. Ya bu bir TÜBİTAK projesine gidiyorsa açıkçası ben o infografiği çat diye direkt eklemiyorum. Oluşturup fikir alıp Canva'da sıfırdan kendim oluşturuyorum. Çok daha iyi oluyor. O zaman çünkü etik bir sıkıntı yaşamıyorum. Mesela ne olabilir? Aslında şunu artık çok rahat bir şekilde notebook elemde ben oluştururum. Daha iyi bile görseller çizebilir ama işte bir uygulama adımını anlatırken mesela bu bir projede kullanıldı 1002 projesine ve geçti proje. Mesela işte uygulama öncesi hazırlığı anlattım birinci basamakta. İkinci basamakta neye göre tasarım yaptığımı. Üçüncü basamakta ders planlarımı nasıl geliştirdiğimi. Dördüncü basamakta deney kontrol grubunun etkinliklerini. Altıda işte görüşme yapmışım. Nitel araştırma yöntemi de kullanmışım. Bu çünkü karma yöntem bir araştırma. Hem niceli var hem niteli var. Verileri analiz etmişim ve sonuçta bu nitel ve nicel verileri birlikte raporlamışım. Kullandığım yaklaşım bir öğretim tasarımı modeli olan EDI modeline aitti. Mesela her analiz kutusu işte sarı, tasarım kutusu yeşil. EDI'nin basamaklarına göre de renklerle bunları kodladım. Dolayısıyla hakemden pürüzsüz bir şekilde geçti arkadaşlar. Hiç sıkıntı yaşamadım. Ama bu hazırladığında şu an nasıl bir şey çıkacak bir bekleyelim. Oluşturuyor. Biraz zaman alıyor ama herhalde çok fazla şey oluşturmuştum diye. Var olanlara da bakalım. Bu mesela şu an kullandığım. Şu sanırım daha sonra hazırladığı farklı bir tane daha vardı. Mesela bu da gene notebook elem görüntüsü. Dikkat ederseniz. İşte projelerin nasıl olması gerektiğine dair. Burada da işte özgün değer. Mesela burada da farklı olarak bir şey vermiş. İşte 1002 ya da 1001 projesi ise ana değer işte özgün değer. Yani ana odağı yenilikçi yönü olması lazım 1005'in. Çünkü o çağrının kapsamı bu. İşte hepsinde ikinci kriter yöntem. İşte üçüncü de yapılabilirlik. Dördüncü de yaygın etkisi önemli gibi kendisi ayırmış. Mesela bu sunumu almamıştım ama bu da aslında özetleyici iyi bir şey. Proje özeti. TÜBİTAK'ın farklı şu program dediği yerdeki gibi şeyleri var. Proje çağrıları her birinin kapsamına bakınca hangi kriterlere göre hakemler dikkat ediyor bu projelerde onu göstermiş. Mesela işte bu konu Türkiye'de daha önce hiç çalışılmamıştır. Yetersiz bulunmuş bir ifade. Ama işte yenilikçi bir mimarisi var. İşte var olan sistemi yeniden modelliyoruz. İşte yerli ve milli hazırlıyoruz. İşte rekabet gücü oluşturabiliyoruz uluslararası alanda gibi. Farklı ifadeler kullanınca birazcık daha projenin geçebileceğini söylemiş. Şuna bir bakayım. Hazırladı. Yani benim kendi deneyimim açıkçası sizin kendinizin hazırlaması. Hani bunu okulda sunumda mesela hocanızı sunarken kullanıp altına notebook elemden şöyle şöyle yararlandım demekte bir sakınca yok. Ama bence şu an TÜBİTAK ya da başka bir kuruma proje önerisi hazırlıyorsak biraz daha kendi çabamızla ve emeğimizle olmasında fayda var. Gene de etik açıdan hani belirttiğiniz için aslında bir sıkıntı olmaması gerekiyor ama ben hakem olarak eğer önüme böyle bir şey gelirse kendi emeğiyle hazırlananı bir tık daha değerli buluyorum. Mesela burada da işte başlığın öneminden bahsetmiş, literatürün taraması vesaire vesaire gene aynı şekilde hazırlamış. Bazen projede konu aklınıza gelmeyebilir. Orada da mesela gene ChatGPT'yi kullanıp hani bazı promptlarla işte farklı konular neler olabilirdi bunun üstüne konuşulabilir arkadaşlar. Fikir alınabilir. Ama aynısını kopyalayıp yapıştırmak çok etik bir şey değil. Ben burada sunumu tamamlayayım bence. Çünkü 20 geçe bitiririz demiştik. Belki hocalarımın da son söz eklemek istediği şeyler olur.